memur, ziraat mühendisi bir baba, ev hanımı bir anne. İkisi de Adanalı. Babam Ziraat Donatım Kurumu'nda çalışıyor ve Niğde'de, tayini Niğde'ye çıkıyor. Bu iki Adanalı şeye gidiyorlar, Niğde'ye gidiyorlar. Ablam da ben de orada doğduk. Niğde'de doğduk. 1964. Ve benim çocukluğum ilkokul 4. sınıfa kadar falan Niğde'de geçti. İnanılmaz iyi hatırlıyorum oraları. O da şöyle bir şey, bir tür özgür, daha özgür bir çocukluk. Çünkü taşra şeyi tanıyorlar, babanı tanıyor. Onlar çok önemli şeylerdi. Burası böyle çok küçük bir şehir falan ya. Bir de o yılları düşünürsen tam böyle Cumhuriyet dönemi şeysi var. İşte ne bileyim, bize şeyler gezmeye gelir anneme misafirle. İşte PTT müdürünün hanımı vardı ya, hani böyle işte mal müdürünün işte bilmem nesi falan diye. Hepsi çok önemli bunların. Kaymakam Bey, valinin hanımı benim ilkokul öğretmenimdi. Düşünsene, hani böyle herkesin... O şehrin, o küçük şehrin bürokratlarının birbirini tanıdığı, çocuklarından işte tanıştığı, ama hani çok da böyle o küçücük halimle fark etmemiş olabilirim, ama illaki bir hiyerarşi vardır, ama hani o kadarını çok anlamıyorum herhalde. Ama böyle tatlı bir çocukluk olarak hatırlıyorum bunu. Bu... Babam şeydi, bu ikisi de Adanalı, ama mesela Adanalı ön yargısına çok uymayan insanlar. Babam şeye çok önem veriyor, insanların özellikle kadınların eğitim almasına falan çok önem veriyor. Hani öyle bir modernleşmeci tarafı vardır ya şeyin, Cumhuriyet'in. Dolayısıyla hani kız çocuklarının illa okuması, kendi ayakları üstünde durması lazım. Bu sonra çok başıma bela oldu, ama hep hani bir tür şeye dönüştü. Çünkü sonra kendimi babama beğendirmeye dönüştü. Ama hani böyle iki tane çocuğuz. Tamam, iki kız. Bir ben varım, bir de benden 4 yaş büyük ablam var. Ondan sonra görüyor musun, çok şey böyle çocuk sayısı falan da çok... plan, program. Ya mesela üçüncü olmuyor, istemiyorlar falan, böyle bir şey. Ha, bu arada şunu düşündüm, bu konuşmada o dönemlere dair ne anlatabilirim diye. Ben biraz böyle galiba ikinci çocuk olmaktan kaynaklanan bir rahatlığım vardı. Herhalde yorulmuşlardı ablamdan sonra. Daha hani böyle kendi haline bırakılır ya. İkinciler galiba öyle bir şey. Dolaşmayı çok severdim. Şehrin içinde de dolaşmayı çok severdim. Ve bunun bir tehlikesi yoktu o zamanlar. Şimdi kulağa çok korkunç gelebilir yeni anne babalar için, ama o dönemler bu tehlikeli bir şey değildi. Dolaşılabiliyordu. Hani kötü bir şey olmuyordu bu. Kötü bir şey değildi. Hem hani küçük bir şehir olmasından, hem de herkesin birbirini tanıyor olmasından. Ve ben hep şehirde dolaşmayı çok sevdim. Fakat bunu özellikle söylüyorum, çünkü büyüdükçe ve başka şehirlere gittikçe bunu yapamadım. Mesela o önemli bir şeydi benim için. Çünkü o zamanlar işte Niğde mesela küçük bir yer ve bağlar var. Bağlara yürüyerek gidiyor insanlar. İşte orada kalıyorlar, akşam mesela tekrar evlerine dönebiliyorlar veya bağ evinde kalabiliyorlar, ama hani böyle çok yakın, hepsi birbirine çok yakın. Daha sonra şeye geldik, Adana'ya geldik. Bir şok benim için Adana. Bir defa boyutlar çok büyüdü Adana'ya gelince. O zaman tabii Adana'nın hala çok şey olduğu, cafcaflı, çok büyük ve gösterişli olduğu yıllar. Tam hani böyle bereketli topraklar üzerinde zamanları. Şimdi mesela öyle bir hali yok Adana'nın. Bayağı bir şey kaybetmiş durumda. Ama o zaman o sıcak hava, bayağı bildiğiniz hani şey, güzel bir bahar falan. Ay, aşırı güzel gelmişti bana. Niğde'deki bütün o içe kapanık, karlı, soğuk, sobalı yerlerden sonra Adana şey gibi, böyle cennet gibi bir şey. Ve bir sürü ilk defa gördüğüm bir sürü şey var. Su kanalları var. Şehrin içinden su kanalları gidiyor. Ne manasız değil mi? Hani hiç anlamamıştım ne olduğunu. İşte onlar tarlalara bilmem su götürüyor. Bir takım çocuklar balık gibi onun içine atlıyorlar ve yüzüyorlar. Allah'ım hani hiç olacak iş diye. Büyük kuyruklu arabalar falan gördük böyle şeyler, Chevrolet'ler falan. Niğde'den gelmişsin ne bileceksin Chevrolet ne hani falan filan. Hani çok ciddi bir şey oldu. Şok, kültür şoku diyorlar ya, tam kültür şokunun şeysi o. Ve bu arada tabii şey de başlıyor. Öf'ten büyümeye de başlıyorsun. Hani dedim ya böyle şehirde dolaşmayı seviyorum diye. Ha anladım evet, Adana'da şehirde öyle canın istediği gibi dolaşamıyorsun. Bir yaşın ilerledi. İki, adlandıramadığın bir saldırganlık, bunu hissediyorsun. Mesela şöyle bir şey. Sen yürüyorsun, yanından geçen adamlar öyle bir konuşuyorlar ki mesela küfrederek aşırı şey, aşırı küfür baz. Ve bunu bir tehdit olarak algılıyorsun. Hani böyle şey gibi. Bir kitaba da yazmıştım, İletişimin Şehir serisinde Adana kitabına da yazmıştım. Böyle hava nasıl der gibi yanından lan diye gidiyorlar. Hani böyle konuşa konuşa gidiyorlar falan. Tabii çok büyük. Şehir çok büyük. Hani bir işte ilkokul 5. sınıfta veya ortaokula başlamış biri için hani her yere yürüyerek gitmek açısından çok daha büyük geliyor. Fakat mesela ısrarla okul servisine falan binmek istemedim. Hani ben dedim şey yürüyerek gideceğim. Hani hiç değilse o arada yürüyeyim öyle değil mi? Okula giderken gelirken. Ve hep böyle kendime şeyler buldum. Bir günde şu sokaktan yürüyeyim bakayım nasıl eve çıkacağım. Bakayım oradan geçince oluyor mu falan diye. Hani her gün biraz daha esneterek, şehri biraz daha öyle tanıyarak şey yapmaya, yürümeye çalıştım. Çünkü şöyle bir şey var. Artık büyüyorsun ve belli saatlerde evde olman lazım. Çünkü sonradan tabii öğreniyorum. Flanörlük erkeklere dair bir şey. Ve yetişkin erkeklerin yaptığı bir şey. Flanör olmak o kadar kolay değil. Hani aylaklık etmek için hem zamanın olacak işte hem paran olacak. Benim yaşımda para önemli değil. Hani sadece gezeceğim ama böyle bir zaman sana verilmiyor. Hani bilinmesi lazım nerede olduğunun falan. Ama bu yürüme işinden ve şehri böyle gezme işinden hiç vazgeçmedim. Da onu yapmaya çalıştım. Dediğim gibi çok düz hikaye devam ediyor. Evin içinde hani bir ablam ve bir ben varım ama dışarıya çıktığımızda başka bir hayatla karşılaşıyoruz. Hani bizim daha önce tanımadığımız bir hayat. Mesela bir takım arkadaşlarımız var okuldan. Seneye yoklar. Niye? Artık okula gitmiyorlar falan. Tuhaf değil mi? Böyle hani. Ama erkekler devam ediyor. Hatta böyle çok şey zengin çocuklar mesela yurt dışına okumaya gidiyorlar falan. Lisede daha. Hani hiç o zaman Niğdeli Taşra'dan gelmiş bir memur çocuğu olarak anlamıyorsun bile. Aa nasıl yani? Lise yurt dışına okumaya mı gidilir? Tuhaf değil mi? Bu arada burası devlet okulu ama sonuçta soyadı Sabancı olanlar bile vardı. Bir de onu da söylemek. Hani o kadar şimdiki gibi bir ayrışma bu kadar fazla değildi. Herkes devlet okuluna gidebiliyordu o zaman. Öyle değil. Sonra şöyle şeyler olmaya başladı. Bu arada 70'li yıllardayız tabii ki. Ablam ben ortaokuldayken ablam üniversiteye başladı. Ve Hacettepe'ye başladı. Tatillerde falan eve geliyor ama ablam giderek değişti. Ki o çok böyle şey bir kızdı, çok çalışkan bir kızdı. Vardır ya böyle gözlüklü ve şuralarından saçlarına tokalar takan, böyle okul birincisi falan o tarz bir şey kız. giderek böyle öfkeli ve şey gelmeye başladı artık. Sert, makyajsız ve parkalı. Hani benimle çok şey konuşmuyor ama hafiften şey yapıyorum. Anlıyorum onu. Bir zamanlar böyle bir anket defteri diye bir şey vardı, tamam mı? Ben de ne denir ona? Ben de heves etmişim demek ki. Ben de bir anket defteri hazırlamışım. Sonra ablam geldi şeyden, yine bir Ankara'dan. Sonra işte bana şey yapıyor böyle tam ukala, neler okuyorum falan, bir onlara bakıyor. Ondan sonra hangi kitapları okuyorum. Sonra bunların içinde bir tane anket defteri gördü ve şey, bu ne? Hani rezalet. Çok utanmam gerektiğini anlattım. Ve hani daha sonra bir parça daha büyüyünce daha çok konuşmaya başladık şeyle, ablamla. Çok böyle şeydi, çok aşırı hani böyle kendini işte toplumun kurtuluşuna adamış. Ondan sonra okulu falan o arada hani annemler gittiğini düşünüyor ama hani o çoktan şey yapmış, bırakmış ve hani yurtta falan da değil. Böyle Ankara'da tuhaf bir yerlerde evde kalıyor bir takım öğrencilerle falan. Sonra zaten 10 yılda falan bitirmişti okulu daha sonra. 12 Eylül'den sonra bitirebilmiş zaten. O arada ben Adana'da tabii çok hareketli bir yer. Ve kuzenlerim falan da şeydeler. Çukurova Üniversitesi'ndeler. Oraya gelenler var. Ve bazen onlarla takılmaya başladım. Çünkü artık başka şeyler okuyorum. Adana'da hani artık başka şeyleri fark ediyorum. Başka mahalleler var, başka insanlar var. Bir arkadaşımın evine gittim. İlk defa gördüm ben. Duvarda Hafız Esas'ın resmi asılı. Ya ne alaka? Hani neden? Onlar şeymiş işte. Arapmış aslında. Ondan sonra eve geldim heyecanla. Tabii kıza bir şey söyleyemedim. Hani neden Hafız Esas'ın resmi var falan diye. Sormamam gerektiğini bir şekilde hissettim galiba. Eve geldim ve şey dedim, böyle böyle işte adını şu an hatırlamıyorum, bilmem kim, evlerinde anne şey asılıydı, Hafız Esat asılıydı, resmi asılıydı. Ondan sonra annem şey böyle çok rahat, ha ara müşahipmiş demek ki onlar diye, böyle bir laf var Adana'da. Demek ki dedi, onlar dedi şeymiş, ara müşahipmiş dedi falan. Peki. Neyse, ama hani şeyi fark ediyorsun, böyle başka bir hayatta var. Sun sinemasına gittiğin zaman gördüklerinle, Erciyes sinemasına gittiğinde gördüğün insanlar falan çok farklı. Başka kadınlar var, Kürtler var. Ki o zamanlar göç bu kadar yoğun değil ama başka bir nüfusun olduğunu biliyorsun. Ve böyle artık şey okumaya başladım. Orhan Kemal falan okuyorum artık. Bir de hani şey ya, Adanalı ya, Nazım Hikmet okuyorum falan. Ve o dediğim üniversiteli kuzenlerle takılmaya başlıyorum ve şeyim artık çok hani solcuyum artık, yani böyle aşırı hani kendimi şey hissediyorum, çok politik hissediyorum. Ama çok tuhaf bir biçimde babam arabayla götürüyor. Öyle de bir... Ay çok ayıp bunlar. Neyse. Ama yani adam ne yapsın hani. Ben de bunlara hiç itiraz etmiyorum, biliyor musun? Hani böyle birazcık utanıyorum bundan ama hani tam da oraya gitmeden arabadan iniyorum falan filan. Ve şey, yine hani yalnız derslerim hala iyi. Böyle insanlar politik tartışmalar falan yapıyorlar. Daha doğrusu birileri ders veriyor, ders anlatıyor aslında. Ondan sonra onları dinliyorum falan ama okumaya çalışıyorum. Ay hiçbir şey anlamıyorum. Tek renk basılmış bir takım kitaplar var. Tamam mı? Ondan sonra ne yayıncılıktı ya Rabbim. Ondan sonra onları okumaya çalışıyorum. Ay anlamıyorum. Ne tuhaf bir şey diyorum. Ya yani hakikaten okuyorum ve yok yani hiçbir şey yok. Dinleyince daha iyi anlıyorum ve bir hani bir kendine güvensizlik de oluyor. Bir taraftan da çok akıllı olmakla şey olmuşum, gazlanmışım hep. Hani üniversite, lise neyse böyle aşağı yukarı böyle geçti. Ve ben lisede lisenin son sınıfındayken 12 Eylül oldu. Çok şeydi, çok travmatikti bir sürü açıdan. Şey vardı, Adana tabii Eylül ve hala çok sıcak aslında ama bir sürü işte o kitaplar falan var ve ne yapacağımızı bilmiyoruz onları. Ondan sonra ve onları yakmak gerekti. Ama yani havada sıcak ayol Eylül'de nerede yakacaksın? Ondan sonra ve şey, annemin böyle gözler böyle ayrıldı falan, hani nereden çıktı bunlar? Siz ne olacak şimdi diye çok endişelendiler ve çok sinirlendiler. Bu kadar olduğunu tahmin etmiyorlardı. Neyse hani bir şekilde onlar atlatıldı ama esas travmayı ablam yaşadı. Çok çok ağır yaşadı o dönem. Mesela şey, evde geldiğinde hemen gelemedi tabii, çok daha sonra geldi. Uyuyamadığını fark etti ve uyurken pantolonla yattığını fark etti. Hani niye şeyle yatıyorsun, pantolonla yatıyorsun? İşte şey, hani eğer gecenin bir yarısı gelip hani kaldırıp götürürlerse şeyle olmasın, pijamayla olmasın falan gibi. Hani bunlar tabii çok şey geliyor, fena geliyor insana. Şimdi üniversite sınavına gireceğim. Bir düşündüm, ya ben Çukurova Üniversitesi'nden bir şey yazarsam eyvah, yani hani şey olacağım, babam yine arabayla götürüp getirir beni. Dolayısıyla benim şehir dışına çıkmam lazım. Daha 12 Eylül olmamış, ablamla konuşuyoruz. Ablam artık kitaplarımı çok beğeniyor, onunla çok konuşabiliyoruz. Bana şey dedi, ne istiyorsun dedi. Ben ya dedim herhalde mühendislik falan. Çünkü böyle matematiği falan seviyorum, tamam mı? İyi yani, orada çok şeyim, çok iyiyim. Mühendislik falan herhalde dedim. Sen dedi boş ver onu dedi. Siyasala gir dedi. Siyasalda ne var dedim. Düşünsene hani hiçbir şey bilmiyorum siyasa. Bak dedi, bu dedi kitapları dedi ders kitabı olarak okuyacaksın dedi. Düşünsene hani, vay arkadaş, böyle okullar var. Tamam. Ve ben şeyi kazandım, siyasalı kazandım ve 12 Eylül olmuş, Ekim'de ben şeye başladım, üniversiteye başladım. Ve Ankara başladı artık hayatımda, bir Ankara şeysi, dönemeci. Bu arada Adana bitti. O zamanlar bunu bilmiyordum ama bir daha Adana'ya dönmedim. Yani tabii ki gezmeye annem babamın yanına gittim ama hani bilirsin işte 10 günü falan geçmedi bunlar. O hani öyle uzakta bir şey olarak kaldı, yer olarak kaldı. Ve Ankara'ya gittim. Of, Ankara çok kötüydü. İlk üniversiteye başladığım zaman çok kötüydü. Çok hayal kırıklığına uğradım Ankara için. Çünkü yabancısı olduğum bir yer değildi. Ablam Ankara'da okuduğu için giderdim ona. Çok ne bileyim işte Hacettepe'nin olduğu yerleri çok iyi bilirdim. O şeydeydi, sağlık eczacılık okuyordu ablam. Hani Samanpazarı falan, oradaki şeyleri falan çok iyi biliyordum. Hacettepe'yi, arkadaşlarını, şunlarını, bunlarını. Teyzem vardı Ankara'da. Hani çok çok sık gelip gittiğim bir yerdi. Ama yaşamak çok farklı. Hele bir de kışın. 12 Eylül olmuş. Her yer nasıl sessizdi anlatamam. Gerçekten sessizdi. Soğuk bir yerdi. Şey kokuyordu her yer. Kömür kokuyordu. Hava kirliliği vardı. Şimdi insanlar unutmuştur herhalde ama Ankara'da ısı belli bir derecenin altına düşmeden soba kalorifer yakılmasına izin verilmiyordu. Çünkü müthiş bir hava kirliliği vardı. Böyle göz gözü görmüyor falan. Sis gibiydi. Bir de şehir çok soluktu. Böyle ışığı az bir yerdi. İlk yıl bana çok öyle gelmişti. Böyle akşam daha karanlıktı sanki. Diğer şehirlere göre daha karanlık gibi geliyordu bana. Yurtta kalmadım, kalmak istemedim. Ablam daha üniversiteyi bitirmemiş olduğu için onunla birlikte aynı evdeyiz. Ondan sonra neyse ki sonra alıştım ama. Bu ilk seneydi. Adana'yı çok özledim ilk yılımda. Yine ablamın aşağılayıcı bakışlarıyla her 15 günde bir Adana'ya gidip geliyordum ama bu kısa sürdü. Sonra diye. Gayet iyiyim. Arkadaşlarımız var. Ondan sonra ve yine hani solcu olarak hayatımıza devam ediyoruz ama o kadar hani sonuçta küçüğüz ya. Yani bir de lise falan düşünsene, o zaman 3 yıldı. Şimdiki gibi hani 4 yıl, ay bir sene hazırlık 5 yıl falan değil. Yani üniversiteye başladığımda 17 yaşındaydım daha ve imza atma yetkim yoktu düşün. Hani bir 6-7 ay falan beklemem gerekti. 81-82 olsun da hani mesela krediye başvuracağım güya. Hani buna bile yetkim yok. Yani küçüğüz daha aslında. Ve mülkiye sonradan iyi geldi bana, sevdim de. Hani ablamın dediği gibi o kitaplar ders kitabım olmasa bile çok kıymetli hocalar vardı falan. Hani içindeyken çok iyi gelmişti bana. Ve ben hala değilim bu arada, feminist değilim. Hani üniversiteyi okurken de feminist değilim. Sonra bitirdik, üniversite bitti. Çok üniversitedeyken çok yakın bir şeyim vardı, arkadaşım vardı. Ki herhalde herkes de, en azından sen zaten biliyorsundur, Aksu'ydu, Aksu Bora'ydı. Bir dönem ev arkadaşıydık, hani aynı evde kaldık üniversiteden sonra falan. İşe girdik bu arada. Hani illa tayır tayır hemen işe girmemiz gerekiyor sanki. Öyleydi de. Hani düşünmedik bile başka bir şey olacağını. Öyle gap year falan yapmadık yani. Ankara'dayız hala ve Ankara'da çalışıyoruz. İşte arkadaşlarımız var, erkek arkadaşlarımız falan filan. O dönemin karanlık, hala çok karanlık yıllar ama bir sürü dergiler çıkıyor. İnsanlar şeylerin etrafında toplaşıyorlar. Bir takım sanat dergileri var. Onların etrafında tartışmalar yürüyor. Hani öyle ortalık canlanmaya başlıyor. Bir kitap çıkıyor ve herkes sanki o aynı anda o kitabı okuyormuş gibi. Daha böyle canlı bir edebiyat şeysi var. Bu arada tabii ben hala çok edebiyatla aram çok iyi ve hala okumaya çok yakından devam ediyorum. Oğuz Atay'ı keşfettik. Bu, ama yani anlamışsındır herhalde, benim keşfim değil. Hani üniversite, Türkiye'li üniversite öğrencileri olarak bir anda bir Oğuz Atay çarptı bizi. Hani nefis. Sonra bir Latin Amerika yazarları çıktı. Onu da yine topluca okuduk diye düşünüyorum. Hani bütün böyle Ankara'da mülkiyeliler, ODTÜ'lüler falan hepimiz okuyoruz, Marquez okuyoruz. Büyülü gerçekçilik konuşuluyor falan. Böyle çok sahici şeyler olarak geliyor bunlar bize. Çok çok ciddi meseleler olarak geliyor. Halbuki tepemizde Turgut Özal var. Ondan sonra o bütün net ekimleri daha yeni atlatmışız. Korkunç şeyler. Öyle bir hani hafif bir şey var, hareketlenme var. Sonra bir böyle küçük bir toplulukların olduğunu haber aldık. Bir takım kadınlar bir araya geliyorlar ve Ha, ben bu arada tabii Ankara'da hala yürüyorum. Seviyorum yürümeyi. Çok net söyleyebilirim sana. Küçük Esat'ta oturuyordum. Mülkiye'de, Cebeci'de biliyorsun. Cebeci'den Esat'a kadar çok az binmişimdir. Hadi dolmuş, otobüs falan. Üstelik Kızılay'a kadar yürüyüp, Cebeci'den Kızılay'a kadar yürüyüp, Kızılay'dan yukarı Tunalı'ya kadar yürüyüp oradan Esat'a inmece falan gibi. Hani böyle bayağı bir o devam ediyordu. Sonra lafı çok karıştırmayayım. Böyle bir takım kadınlar toplanıyorlar ve böyle hani küçük gruplar. Aslında gibi, bilinç yükseltme grubu gibi konuştuklarını biliyoruz. Bir Mülkiyeliler Birliği'nde Kumru Toktamış'tı galiba. Bir onun konuşması oluyor ve 60-70 tane kadın falan. Hani böyle bir hafiften bir başladı. Sonra galiba 80'li yılların sonlarına doğruydu. 88 falan olabilir. Bu arada Somut diye bir şey çıkıyor, dergi çıkıyor ve onların borçluyum, çok şey borçluyum onlara, borçluyuz demem lazım galiba. Yazılar var ve feminizm hakkında ilk yazıları oradan okudum. Şirin Tekeli vardı. Mesela o Şirin Tekeli yazıyordu. Stella Ovadia vardı falan. Hani böyle bir takım isimler, böyle bir şeyler. İlk farkındalık böyle bir şey. Neyse, çok uzatmayayım ve biz bir şeyde Perşembe grubu, daha çok Perşembe buluştuğumuz için bir böyle bir şeyimiz oldu. İsmine Perşembe grubu dedik. İlk önceleri haftada iki gün buluşuyorduk. Böyle küçük bir şeyde, mekanda. Pazar ve Perşembe günleri buluşuyorduk. Sonra tek Perşembe oldu. Müthiş geçiyordu bu şeyler, toplanmalar. Herkes, ama herkes deli gibi konuşuyor. Hiyerarşinin olmadığı ve sadece kadınların olduğu bir yerde nasıl verimli konuşmaların yapıldığını, yapılabileceğini ben ilk defa orada gördüm. Bir şeyleri fark ediyorsun, hani kendini yeniden inşa ediyorsun aslında. Daha önce anlamlandıramadığın bir sürü bir şeyi geriye dönüp, bir dakika ya, bak bu aslında böyleymiş diyorsun. Müthiş iyi gelmişti, her birimize çok iyi gelmişti. Bir taraftan da şey yapıyorduk, okumalar yapıyorduk. Mesela şey vardı, Kate Middleton kitabını okumuştuk. Çok azdı yalnız kaynak, şimdiki gibi değildi. Yani gerçekten çok çok sınırlı şeyler vardı, kaynak vardı. Grup nasıl bir gruptu? Hani böyle önemli bir kısmımız çalışıyor. Bir kısmı akademisyen, bir kısmı öğrenci, bir kısmı işsiz. Hani böyle çok karma bir grup. Hani hiç hiyerarşinin olmamasını onun için altını çiziyorum. Böyle bir grupta halbuki çok olabilir değil mi bir şey, ama yok. Çok farklı türden, farklı ev kadını vardı mesela, bir tane dünya tatlısı bir şeydi, kadındı. Dediğim gibi bu hepimiz için de bir şey oldu, inşa süreci oldu ve böyle küçük küçük yazmaya başladık. Hatta bir şimdilerde fark ettim, Yeter diye de bir dergi çıkarıyorduk ama hani düzenli oraya yazan şeyler de vardı. Fanzin, dergi demeyeyim, fanzin çıkarıyorduk. Fotokopi, bildiğin yazıp fotokopiyle çoğaltıyorduk onu, hani A4'e. Orada çok önemli şeyler yaptığımızı düşünüyorum şimdi geriye dönüp baktığımda. Ama o zaman tabii bu bize çok aşırı önemliymiş gibi gelmiyordu açıkçası. Hani daha çok kendimizle ilgiliyiz, ne yaptığımızla ilgiliyiz. Okuyup tartışıyoruz falan ve o fanzine ara sıra yazıyoruz. Hülya Osman Ağaoğlu'nun bir kitabı vardı. Geçenlerde onu fark ettim. Ona şey koymuş, böyle metinleri koymuş. Bana bir dakika müsaade eder misin? Hemen o kitabı, şimdi ismini hatırlayamadım. Onu bir getireceğim.
İçinde Osmanlı'dan günümüze kadın hareketi mi? Bana. Osmanlı'dan günümüze kadın hareketi mi?
Ha evet, evet, evet. Onun içinde şey var. Tabii soyadımızı da yazmıyoruz ya. İşte Aksu yazıyor bir tane. Bir tane Neslihan yazıyor. Neslihan benim. Böyle gözlerim doldu. Evet ya. Kadına yönelik şiddet, tecavüz. Başlıklı bir şey var. Daha sonra benim için bir şey oldu. Ayrılmak zorunda kaldım. Gruptan değil ama zaten grupta 6-7 sene falan devam etti. Bir şeyle, devlet bursuyla, ha bu arada evlendik hepimiz. Baksu, ben, diğer arkadaşlar. Yok yok yok, evlenerek sekteye uğramadım. Şeyle sekteye uğradı. Bir burs kazandık ve Amerika'ya gittik. Onun için ama mesela Aksu oradaydı hala. Amerika'da 2 sene kaldım. Boston yakınlarında bir şeydi, şehirdi. New Hampshire'dı. New Hampshire'daydım. Orada New Hampshire College'da idim. Fakat şey yoktu. Daha o zaman bu kadar yaygın değildi kadın çalışmaları. 90'lı yıllar ve ne tuhaf geliyor şimdi değil mi? Ama düşününce 30 sene önce yok değilmiş. Yani bu kadar yaygın değilmiş. Mesela o üniversitede yoktu kadın çalışmaları. Maine'e yakın bir üniversitede vardı. Fakat oraya da böyle her gün gidilip gelinecek bir mesafe değildi. Bir de oralar böyle çok karlı buz yerlerdir falan. Neyse ben şey yaptım orada. MBA yaptım. 2 sene eşimle birlikte. O da 2 sene kaldık orada. Çok hoş bir deneyimdi benim için. Yürüme açısından kötü bir yerdi. Eğer çok büyük bir şehirde değilseniz, Amerika çok flanöz olmaya uygun bir yer değil. Bir defa araba kullanmanız lazım. Bir yerlere mutlaka arabayla gitmeniz lazım. Arabasızsanız hayat çok zor sizin için. Ve yürüme diye bir şey bilmiyor insanlar. Gerçekten bilmiyor. Hani eğer New York'ta, Boston'da falan değilseniz hani hakikaten herkes her yere arabasıyla gidiyor ve o kadar böyle hani tuvalete bile mümkünse arabamla gideyim, en yakın yere park edeyim. Zaten her yer geniş park alanlarıyla falan filan dolu. Öyle bir yer. Üniversiteyle görüşmeye gidecektim. Haritadan baktım. Tabii o zamanlar şey yok. Ay, tam tarih öncesi gibi konuşuyorum değil mi? Hani telefondan şeye bakamıyorsunuz. Cep telefonu da yoktu. Hey. Çocuklarım duymasın bunu. Haritadan baktım. Çok yakın görünüyor. Ha, ben buraya yürüyeyim dedim. Bir kış günüydü yine. Allah bata çıka. Çünkü şeyi bilemedim. Karlı bir gün. Fakat karları temizliyorlar ama yoldaki karları temizliyorlar ve o yoldaki temizlenen karları kaldırıma atıyorlar. Çünkü kaldırımdan zaten insanlar yürümüyor. Arabalar geçiyor. Yaya için o kadar şey düşünmemişler yani. Ve ben o bata çıkan karların içinde Allah'ım ne kadar uzun bir yol oldu. Hiç düşünmemişler böyle bir şeyi. O üniversiteye görüşmeye gitmiştim bir programlarına bakmak için. Diyeceğim orası yürüme açısından pek uygun bir yer değildi. Ama hani onun dışında çok okuyup yazma açısından çok şeydi, verimli bir şey oldu. Sonra döndüm Amerika'dan. Döndüm birkaç sene, tabii bir parça daha kaldık Ankara'da ve ben o arada hala çalışmaya devam ediyorum. Ve İstanbul'a 2000 yılından beri İstanbul'dayım. İstanbul, Ankara'dan sonra tuhaf geldi bana. O güzelliğini falan bırakın. Hani onu herkes biliyor. Bir şey söylemek istemiyorum. Ay Boğaz, bittiri falan. Tamam, biliyoruz onları. Okey. Ama başka bir şey var. Ankara'dan sonra hiç güven vermiyor burası. İnsanlarla ilişki bir parça zor. Ankara'da biraz böyle ilişkiler daha birebir, daha hani seninle tanıştım. İyi anlaşıyoruz. Mesela bir süre sonra ya ben ya sen evimize çağırabiliriz birbirimizi ve hani çay içip işte ne bileyim sohbet edebiliriz veya işte akşam iş çıkışı yine gideriz ve ama evler falan daha önemlidir bu anlamda. Belki gidilecek fazla yer yok diye. Hani ne bileyim işte bir kadeh bir şey içersin, kakara kikiri yaparsın. Daha hani böyle daha yakın, daha güven şey geliyor. Daha sıcaktı. En azından benim açımdan öyleydi. Çünkü sonuçta Ankara'da çok uzun yıllarımı geçirmiş oldum. Hani hiçbir şehirde o kadar uzun kalmamıştım. Adana çok kısa sürdü. Niğde zaten çocuksun. Hani ilkokula kadar falan. Amerika 2 sene ve sonuçta ben kendimi hani bir tür aslında Ankaralı olarak görüyorum. 20 yıla yakın Ankara'da kalmışım. Dolayısıyla İstanbul'da pek şey olmadı. Zor geldi bana. Şehir değişikliği, iş değişikliği. Bu arada bir de hamileyim. Doğum yaptım. İşe gidip geliyorum ondan sonra. Feci bir depresyondayım. Yani o kadar değişikliği hani kaldıramadım. Bunu şunun için anlatacağım. Baş edemediğimi fark ettim. Ve ilk defa başıma gelen bir şey bu. Ne olduğunu da çok anlayamıyorsunuz. Arabayla işe gidiyorum. Radyo açık. Şer var. Şer çalıyor galiba. Ve onun bir şarkısı var. Böyle hayatta kalacak kadar güçlüyüm anlamına gelen sözleri olan bir şarkı söylüyor. Ben bir ağlamaya başladım. Akşam eve geldim ve anlattım Ahmet'e böyle böyle oldu diye. Dedi hani ağır bir şey ve hani belli ki bir yardım almak gerekiyor. Ve bir şeye gitmeye başladım. Bir kadın psikiyatriste gitmeye başladım. İyi geldi ve mesela baba meselesi orada ortaya çıktı. Neyse konuştuk falan. Şey oldu. Ben işte hep anlatıyorum. İşte şöyle annem böyle, babam böyle. Hep hani şöyle destek, böyle bilmem ne falan. Ha, bu arada tabii hani hiç bahsetmedim ama şimdi onu fark ettim. Mesela bütün bu Amerikalarda, şunlarda, bunlarda bizimkiler böyle ay yaşasın şeklindeler hep. Psikiyatrist şey dedi. Siz dedi aslında bütün hayatınız boyunca buraya kadar olan süre içerisinde annenize değil ama kendinizi babanıza beğendirmek ve onun tarafından onaylanmak için dedi çok şey yapmışsınız. Çok yormuşsunuz kendinizi dedi. Hani biraz bir bıraksaydın. Hep şey istemişsiniz dedi. Güçlü olmak istemişsiniz. Hani hep baba bak gördün mü işte okudum. İyi de bir işim var. Falan hani bunlar yormuş sizi. Epifani yaşadım. Evet. Öyleydi. Çünkü annem o kadar talepkar değildi. Annem daha şeydi. Daha sert bir kadındı ama ondan onay almak daha kolaydı. Aslında biliyorum hani hepimiz bir anne baba onayı isteriz. Ama hani bunu 30 yaşımıza geldiğimizde artık herhalde bitmiştir değil mi? Veya bitmiş olmasını isteriz en azından. Ama annemden onu aldığımı biliyordum. Ama mesela bu kadar akla vurgu yapılması, hep çok akıllı olmak, çok akıllı olmak zorunda kalmak. Bunlar yorucu şeyler aslında. Mesela mülkiyeye gittim diye babam şey olmuştu. Aslında sen şey mi yapardın yani böyle işte ne bileyim mühendislik olur, tıp olur falan. Hani onu bile şey bulmuştu birazcık. Daha iyisi olabilir sanki falan gibi. Ondan sonra ama hani şey tabii canım mülkiye de iyidir ama kaymakam olamıyorsunuz siz daha değil mi? Yok baba olamıyoruz. Neyse efendim. Ama hani sonra şey yaptık, dengeledik bu işleri. Bu arada ben hala tabii alttan alt, yani alt akıntı diyeyim. Hani bir taraftan çalışıyorum ama bir taraftan hala çok okuyorum, her fırsatta okuyorum. Ne bileyim işte iş yerinde bir de şey var mesela bak onu da babamı suçlayabilirim. Saatlerini iyi kullanacaksın. Ve hani şöyle bir algı var. Devlet sana maaş veriyor ve sen onun karşılığını vermelisin. Hani asla daha az çalışma, daha bilmem böyle tuhaf bir şey anlayışı. Tuhaf demeyeyim de o döneme çok uygun bir ahlak anlayışı. Hani o babamların dönemine uygun bir ahlak anlayışı. Bir cumhuriyet şeysi olarak. Sonuçta 34 doğumlu birinden bahsediyorum. Dolayısıyla hani iş yerinde bile böyle işimi gücümü yapıyorum ama hani her fırsatta bir mutlaka bir okuduğum bir kitap vardır. Onu böyle çıkarıp alttan onu okuyorum falan. Sonra bana geldiler böyle hafif hafif şey sevmeden yapıyorum bu işi. Çok belli ve o psikiyatriste gitmek benim için şey oldu. Dönüm noktası oldu. Başka bir şeyler yapmam lazım benim. Olmuyor böyle hani. Ama ne yapacağım? Nasıl yapacağım? Sanki böyle yapılamazmış gibi geliyor. Fakat belki hani bu hikayeyi duyan kadınlar için güçlendirici bir şey olabilir. Bir gün bir şey gördüm. Ne yapacağımı bilemiyorum ama hani bu değil istediğim. Onu biliyorum en azından. Bir ilan gördüm. Edebiyat master'ı. Yüksek lisans ilanı. Heyecanla hemen aradım. Şey gerekmiyormuş neyse ki. Undergrad'ının edebiyat olması gerekmiyor. Hani başka bir şeyden de mezun olup edebiyat, karşılaştırmalı edebiyat şeysi yapabiliyor. Ne dediler? Yok hayır hani başvurabilirsiniz. İşte ne istiyorsunuz? TOEFL istiyoruz. Ondan sonra bir mission statement gibi bir şey istiyoruz. Hani niye gelmek istiyorsunuz? İşte diplomanız bıttırı bıttırı. Tamam ben TOEFL'ı aldım. ALES, ALES'in vakti geçmiş. Tamam başlayın ama ALES lazım olur, onu da alırız. Çalışkanlık şeyi de var, içimizde var. Bunun için işten artık ayrılmak lazım. Değil mi? 85'te işe başladığım için şeye takılmıyorum. Bu emekliliğe, hani çok daha önceden emekli olabiliyorum. Ve ben en gurur duyduğum şeylerden birini yaptım. 42 yaşında emekli oldum ve master'a başladım. Hayatımın herhalde en şahane kararlarından birini vermiş oldum. Ve işte hani ikinci yüksek lisansımı yapıp aşırı iyi bir şeydi. Master'dı. Başka da yoktu. Başka yoktu. Jale Parla falan vardı. Nazan Aksoy vardı. Süha Oğuz Ertem vardı. Murat Belge vardı. Var oğlu var. Ve hani hakikaten şeydi. İyiydi. Hatta kültürel çalışmalardan Bülent Somay'dan bile ders aldım falan. Bir de tabii şöyle bir şey oldu. Çok genç çocuklar var. Bir yandan hani daha yeni üniversiteyi bitirmişler ve şeye gelmişler, yüksek lisansa başlamışlar falan. Fakat bir de böyle benim gibi askerlikten kaçma bilmem ne falan değil, sahiden okumak istediği için gelen şeyler var. İnsanlar var. Bir iki tane öyle kadın vardı. Yüksek lisansı bitirdim. Hatta oradaki hocalarımın pek çoğu sonradan arkadaşım oldu. Çok şey iyiydi yani. Bu arada şey başladı. AİZ'i başladı. Üç kadın AİZ'ini kurdular. Yine bunlar da hep hani tarihe geçsin. Feminist yayın evi AİZ'i. İşte Aksu, Bora, Selma ve İlknur'un, İlknur Üstü'nün üçünün kurduğu bir yayın evi. Ve bana da şey dediler, yayın kurulunda olur musun? Hani hangi kitaplar seçilecek, önerilecek, hani onlara bakacağız. Zaten geniş bir yayın kurulu vardı. Çok seve seve dedim. Çünkü hani bu kadınlar da çok yakın arkadaşım olduğu için biliyorlar ki Neslihan zaten hani sürekli bunların içinde. Sonra da şey, editörlüğe başladım burada, AİZ'inde. Şimdi burada birazcık bahsetmek istiyorum, birazcık konuşmak istiyorum bu konuda. Burası feminist bir yayın evi dedim. Diğer yayın evlerinden farkları ne? Hani sadece feminist kitaplar basması değil, belki bastığımız kitaplar feminist bile değildir. Mesela Sara Ahmetleri, şunları bunları basan bir sürü yayın evleri var değil mi? Hani Sel'den mesela Queer serisi var, şu var, bu var. Ama bu mesela onları feminist yapmıyor. Yani bizim illa hani o tür kitapları basmamız gerekmiyor. Ama bizim yapmamız gereken şuydu. Benim en önemsediğim şeylerden biri oydu. Kadınlar yazmaya korkuyorlar. Ve onların teşvik edilmeye ihtiyacı var. Kadınlar derken kendimi de dışarıda tutarak söylemiyorum. Ben de yazmaya korkuyordum. O başka bir şey. Çok ortaya atmış oluyorsun kendini. Hani konuşurken öyle değil. Ama yazılı hale geldiği zaman, hele de bir yerlerde basıldığı zaman artık hani değiştirilemez bir şey. Ve bir de zaten şöyle bir şey var, hani bizlerin daha az yazması, korkması, çekilmesi üzerine, bizlerin derken kadınlardan bahsediyorum. Bu alanın bize ait olmadığı çok uzun yıllardan beri zaten bize söylenen bir şey. Biz neredeyse hani bir tür kadınlar olarak bu alana sonradan gelen ve bir hani misafir şeysi gören, iyi yazdığı zaman takdir gören, o bak sen gibi bir şey var, hava var. Tabii ki bu değişiyor zaman içerisinde. Ama hala rapçilerin söylediği gibi mekanın asıl sahibi olarak görünmüyoruz. Hani diyorlar ya, mekanın asıl sahibi geldi diye şeyler rapçi. Hani onun gibi bir şey. Bunları şunun için söylüyorum. Mesela bir şeyde vardı. Sanat ve İktidar kitabındaydı galiba. dışlanma günahları diye bir şeyden bahsediliyor. Bir kanon oluşturuluyor mesela. Bu kanonun nasıl oluşturulduğu, kimlerin dahil edilip kimlerin edilmediği çok önemli. Dışarıda bırakılanlarla siz bir şey söylemiş oluyorsunuz. İçine aldıklarınız kadar dışarıda bıraktıklarınızla da bir şey yapmış oluyorsunuz çünkü. Ve bu kanonun içinde edebiyat olsun, resim olsun, şu olsun, bu olsun. Kanonun içine girebilmek çok zor kadınlar için. Hala çok zor. Hele bir de sizin yazdığınız şeyler önemsiz görülüyorsa, bir de köşede kalmış görülüyorsa, o zaman iyice yazma cesaretinizi kaybediyorsunuz. Büyük şeyler anlatmanız gerekiyor. Eğer erkekler büyük şeyler yazıyorsa sizin de büyük şeyler anlatmanız gerekiyor. Yok, dünya değişiyor artık, hani o kadar büyük şeylerden bahsetmiyorsa erkekler, siz de o zaman hani başka bir şey yazabilirsiniz. Ama genellikle sizin yazdıklarınız daha önemsiz görülüyor. Böyle bir durumda işte kadınların yazması önemli ve politik bir şey oluyor. Feminist bir şey oluyor. Bunların yayınlanması da feminist bir iş oluyor o zaman. Çünkü dediğim gibi konuşmaktan farklı bir şey. Hani o bilinç yükseltme gruplarında falan da sesimizi duyuyoruz, birbirimizin sesini duyuyoruz ama kadınların sesini duymak ve başkalarına da duyurmanın yolu bunların yazılı hale gelmesi. Değil mi? Diğer türlü uçağa gider. Hani söz uçar, yazı kalır, değil mi? Onun için bunların yazılı hale gelmesi gerekiyor. Sadece Meral'le Neslihan çok güzel sohbetler edip gitmesin. Bunu yazılı hale getirelim ve deneyimlerimizden başkaları da farkına varsın ve okusun. Ve desinler ki evet ya, hani akıllı olma baskısı diye bir şey var. Kız çocuklarının akıllı olma. Hani bu şimdi kulağa çok tuhaf gelebilir. Tabii ki ne tatlıymış denebilir ama bu da bir baskı çeşidi. Hani atıyorum şimdi bir başkası da bunu görüp evet ya diyebilir böyle bir şeyden. Aynı zamanda bir şey yazdığınız zaman kendi sesinizi siz de duyuyorsunuz. Yine konuşmaktan farklı. Hani tamam, biz o işi çok iyi yapıyoruz. Konuşmayı çok iyi yapıyoruz. Fakat yazılı hale getirdiğimiz zaman o sesi daha iyi duyuyoruz merak. Kendimiz de, kendi sesimizi de. Hani olur ya, böyle daha netleşiyor problemimiz. Neden bahsettiğimiz. Çünkü yazarken üstünde düşünüyoruz. Değil mi? Yazdığımızın öyle çalak alem değil. Düşünülerek yazıyor. Ve bir anlam yüklenerek yazılıyor bunun üzerine. Ve bu bir anlatı haline getirildiği zaman işte birbirimizden öğrenebiliriz. O anlamda hani ben bunu çok önemsiyorum ve editörlük yaparken de özet olarak bunu söyleyeyim. Buna çok dikkat ettim. Anlatılanların kadın deneyimine dair bir şey olması gerekiyordu. Onların yayımlanmasına öncelik verdik. Hani o anlamda yine tekrar edeceğim, bu çok feminist bir şeydi bizim açımızdan. Bir tane dosya vardı. Müthiş öfkeli bir dosyaydı. Bir kadın erkek ilişkisi üzerine. Onu okuduğumda şunu fark ettim. Bu kadın konuşamamış. Bunu anlatamamış başkalarına. Yazmış onun için. Bunun basılması gerekiyor. Bunu başka kadınların okuması gerekiyor. Bu böyle bir şeyi çok önemsedim ve Ayizi o anlamda bizim için de çok önemliydi. Hani hem yazarlarıyla hem işte ne bileyim editörüyle, şu suyla bu suyla. Çünkü birbirimizden de bu süreçte bir sürü bir şey öğrendik. Ve onun için de hani işte ne bileyim Ayizi kadınları dedik birbirimize, bütün şey olarak, ekip olarak. Tek başına yazan sadece yazara ait bir şey olmadı yani. Bu deneyimlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Kendimizden öğrendiğimiz şeyler bunlar diye düşünüyorum. Bu arada hep hani şeyi söylemek istiyorum. Hani hepimizin aslında yazması gerekiyor. Yayınlanıp yayınlanmaması belki de hiç önemli değil. Ama yazarken, yazmaya çalışırken o yaşadıklarımıza başka bir ışığın altında bakıyoruz. Fark etmediğimiz bir sürü bir şeyi fark edebiliriz. Bunu hani şey için söylemiyorum, bir snobluk olarak söylemiyorum, yazmamız gerekiyor. Ve hangi mecra olursa olsun ben bu deneyimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir küçücük örnek vermek istiyorum. Geçtiğimiz yıldı galiba veya iki sene önce olabilir. Ben Twitter'ı kullanıyorum ve galiba çok yazmaktan ziyade orada yazılanları da çok okuyorum. Ve böyle bir sürü heyecanlı, öfkeli ve çok böyle şey sağlam kadınlar var, genç kadınlar var. Çok seviyorum onları okumayı. Bazen fazla hani uçsalar da hoşuma gidiyor onları okumak. Bir tanesi bu Me Too'dan falan çok önce bir erkeği ifşa etti ama şöyle bir şeydi. Çok dokundu ve iyi ki yazdın dedim ona da. Birlikte olduğu erkek sevgilisi ona şey demiş. Bak şimdi komikliğe bak. Sen beni hiç düşünmeye zorlamıyorsun. Hiç hani seninle konuştuktan sonra bir şeyi merak edip Google'lamıyorum falan demiş. Sanki kızın böyle bir mecburiyeti varmış. Ve kız bunları yazdı. Ay aşırı hoşuma gitti. Ve çok fazla destek çıktı kıza. Çünkü o da kendini kötü hissetmiş. Hani bu ne biliyor musun? Bunun yazması mesela niye önemli? Bir erkek sizi, kendinizi nasıl değersiz hissettirebilir? Bunun milyon tane yolu var ve bu aptal herif bunlardan bir tanesini bulmuş ve kıza bunu yapmış. Şimdi bu yazılı ya, şöyle düşünmez misin başka bir genç kadın olsa? Böyle de bir şey var. Aa falan. Hani kendi deneyimine de öyle bakmaz mısın? Hani var mı bu bende veya oluyor mu diye, değil mi? Hani kendi sevgilinle olan ilişkine de başka bir gözle bakabilirsin. Hani bunu sağlıyor yazmak, okumak. Bu anlamda çok çok çok kıymetli. Onun için diyorum yazmamız lazım diye. Hani feminizm 101'dir ya. Her şeyi bir tek senin yaşadığını sanırsın. Bir tek senin başına gelmiş sanırsın ama öyle değildir. Aslında bilirsin ki çoğu kadınla ortaklaştığın bir şeydir. Dolayısıyla hani ama işi böyle ve burayı kapatıyorum. Ama hani 101 meselesi. Ay izi kapandı. Geçenlerde hatta bir ilk Nur'la yazıştık da bir yıl olmuş, tam bir yıl diye. Fakat öyle korkunç bir yıl geçirdik ki bize çok uzun geldi. Daha önce kapandı herhalde falan diye düşündük. Hani böyle çok şey feci bir yıl olduğu için. Kapandı. Daha bu arada ama ben tabii hep şey yaptım. Oraya buraya yazılar yazmaya devam ettim. Yine böyle ağzıma suyu akarak bir şeyden bahsetmek istiyorum sana. Bir yazı okudum ve beni böyle çok tetikledi, çok sinirim bozulmuştu. Yazarlar arası dostluk diyor ve saydığı bütün yazarlar erkek. Nerede okuduğumu hatırlamıyorum yazıyı. İşte Hemingway'le bilmem kim, Yaşar Kemal'le, pardon, Orhan Kemal'le, Nazım Hikmet, işte mektuplaşmaları. Bir şey sorusunu sordum kendime. İyi peki de yazarlar arası dostluk sadece erkek yazarlarla mı oluyor? Hani kadın yazarlar ne yapıyor o arada? Onların arasında dostluk yok mu? Mutlaka var ama bize gözümüze sokulan sadece erkek yazarlar arası. Hani biraz önce dedim ya dışladıkların da neyi dışladığın da çok önemlidir diye. Bunun böyle dışlanması hiç isim verilmeden sadece erkeklerin ismini anarak onların arasında bir dostluk olduğunu söylenmesinin alt anlamı kadın yazarlar arasında böyle bir şey yok demek. Çünkü hiç isim bilmiyoruz. Pat diye aklına gelen bir isim var mı? İki tane kadın yazar. Çok iyiler, çok dostlar. Birbirlerini besliyorlar. Ve ben bunu iş edindim. Ve Amargi'ye, Amargi de kapandı ya. Öf. Öyle bir dergimiz vardı. Öyle. Oraya bir yazı yazdım. İki tane yazar. İkisi de çok sevdim. Daha doğrusu iki couple şey. Bir tanesi Virginia Woolf ve Catherine Mansfield. Aslında onlar çok iyi dostlar. Fakat ya o yazıda Virginia Woolf'un günlüklerinden falan da çıkardım. Gözümüze sokulan sadece şey. Şu laf var şimdiye kadar. Virginia Woolf diyor ki Mansfield'in ölümünün ardından kıskandığım tek yazardı. Bak şimdi. Kıskandığım tek yazardı. Ben böyle günlüklerini okumaya falan başladım. Wolf'un Mansfield'le çok canlı bir şeyleri var, ilişkileri var. İlk tanıştığında Mansfield Virginia Woolf'a bir tuhaf geliyor. Yazmış bunları da. Ama Mansfield de zaten şey, böyle aykırı bir tip. Müthiş bir kadın o. Müthiş bir kadın. Düğününde siyah takım elbise falan giyiyor yani. Oscar Wilde'ı çok beğeniyor. Hani böyle bir Oscar Wilde halinde evleniyor bir adamla. Sonra ayrılıyor ondan ve hani yazdıkları da müthiş ve Virginia Woolf'la ki Virginia Woolf maddi anlamda da ona aslında şey yapıyor, destek de çıkıyor. Çok zor bir hayat olmuş Mansfield'in zaten, sonra çok genç bir yaşta ve işte şeyden akciğerlerinde bir zatürreden falan göçüp gidiyor. Hani Virginia Woolf'un yayın evi var ya, kocasıyla birlikte şey yaptıkları, kurdukları. Orada Mansfield'in kitabını basıyor. Ve o günlükte o kıskandığım tek yazar dediği şey ne biliyor musun? Mansfield'in ölümünün ardından diyor ki, ben şimdi ne yapacağım? Yazdıklarımı ilk önce okuttuğum ve hani görüşlerini merak ettiğim ve onun yazdıklarını heyecanla beklediğim tek yazar vardı. Tek. Catherine Mansfield'ti ve o artık yok. Böyle bir şeyden bahsederken sen ortaya şeyi çıkarıyorsun sadece. Kıskandığım tek yazardı. Hadi be! O kıskanmak değil. O kadar Mansfield'in yazdıklarını o kadar beğeniyor ki. O anlamda tek yazardı ama bu şeyi içermiyor. Çok kıymet veriyor ona. Tam böyle bildiğimiz anlamda dostluk var. Ve birbirlerini de kıyasaya eleştiriyorlar. Bu şey de değil, sırt sıvazlama da değil. Şu an unuttum. Mansfield, Virginia Woolf'un bir kitabı üzerine, hangi kitap olduğunu unuttum. Şey diyor, ay Jane Eyre öleli çok oldu. Yazma böyle Jane Eyre gibi falan diyor. Hani hatta bunu bir yerde yazıyor. Sadece yüzüne söylemekle kalmıyor. Yazıyor da Mansfield bir yerlerde. Ama dostlar. Sonra şey, yine çok sevdiğim iki tane yazar. Bir tanesi Atwood, bir tanesi Alice Munro. Alice Munro'nun Nobel ödülü aldığında telefonla bir türlü ulaşılamıyor Alice Munro'ya. Hem hani saat farkı var falan filan, bakmamış kadın telefonlarına. Onu uyandıran Margaret Atwood. Alo, kalk, Nobel aldın diye. Bir otel odasında ikisinin, o nasıl tatlılar, böyle kıskançlıktan öldüm, nasıl güzeller. Kadeh kaldırıyorlar ve Alice Munro'nun şeyini kutluyorlar, Nobel'ini kutluyorlar. Nobel'den çok daha önce birbirlerinin romanları, öyküleri üzerine yazdıkları yayınlanmış şeyler var, değerlendirmeler var. Atwood biliyorsun şey de yazıyor, kitap değerlendirmesi de yazıyor ve Alice Munro hakkında da yazmış falan filan, bir sürü şeyler var. Bunları anlatmamın tabii belli bir sebebi var. Bunları zaten sen de biliyorsundur, bu yazarları da. Benim başka bir kanala hangi yoldan nasıl girdiğimi anlatmak üzere bu örnekleri veriyorum. Sonrasında birikim bir şey, arkadaşlık dosyası yapacaktı. Bana dediler ki hani bu yazıyı şey yapıp, ya bir de sen de hani bir şey yazar mısın dosyaya, bir arkadaşlık dosyası yazardım. Ben de dedim ki bu sefer şeye bakayım, bizim bu topraklardaki kadın yazarlar arası dostluğa bakayım. İşte bir tanesi şeydi. Yine bilmediğim, sonradan öğrendiğim şeylerdi. Şükufe Nihal ve Halide Nusret Zorlu Tuna. Bu iki kadın arasında çok hoş bir şey var, dostluk var. Bir de Damia Ayverdi ile Safiye Erol. Safiye Erol, ben Safiye Erol'dan çok etkilendim. Ve biz bunları bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz? Bu da işte başka bir şey. Çünkü başka mahalleden Safiye Erol. Muhafazakar olduğu düşünülüyor. Hani öteki mahalleden olduğu için görmezden gelinmiş bu iki kadında. Halbuki ben bu Şükufe Nihal ve Halide Nusret Zorlu Tuna'ya bakarken bir tane resim vardı. Siyah beyaz bir dergide çekilmiş. Bu kadınların hepsi bir aradaydı. Öteki mahalleden diye düşündüğümüz kadınlar. Salı toplantıları varmış ve çok meşhurmuş. Şükufe Nihal şey dermiş, etrafımda hep edebiyattan, sanattan falan konuşulmalı. Başka türlü ben nefes alamıyorum dermiş ve salı günleri evinde şey verirmiş. Evinde toplantılar olurmuş ve böyle güzel sofralar kurulurmuş falan. Ay bir baktım dönemin bütün kadın şeyleri orada. Edebiyatçıları orada. Benim için de çok öğretici oluyor bir taraftan bunlar. Şeyleri biliyorsunuz. Hani onlar daha herkesin bildiği şeyler. İşte efendim Leyla Erbil, Tezer Özlü falan filan. Onu da yazdıktan sonra mesela başka mahalleden olan yazarlara biraz kör kalmamız veya işte yine dışarıda bırakılan, sessizleştirilen, dışlanma günahı işlediğimiz bir şeyler var. Kadın yazarlar var. Ya bu zaten sesleri çok zor çıkıyor. Bir de biz görmezden gelirsek çok çok feci bir şey bu. Bunlar üzerine yazmaya enerjimi buralara yöneltmeye karar verdim diyeyim. Çok böyle bir şey beni çok etkiliyor. Duygusal bakıyorum buna bir de. Hani şey kısmını zaten biliyorum. Konuşmaya bile gerek yok. Çok politik bir şey bir taraftan. Onu zaten biliyorum. Bir de insan olarak da çok dayanılmaz geliyor bana bu. Çok tahammül edilmez geliyor. Sesim titredi ama düşünsenize. Sizin hayatınız edebiyat. Tamam mı? Yazıyorsunuz. Sürekli yazıyorsunuz. Ve bu kıymet görmüyor. Yazdıklarınızın kötü olduğundan değil. Sadece belli çevrelere dahil olmamaktan, erkek olmamaktan, belli bir takım iktidar gruplarından uzak olmaktan dolayı. Şey olabilir ya anlarım yani kötü yazıyorsundur abi tamam hani ne yapalım kötü yazıyorsun. Kötü yazıyorsun okunmazsın. Ama bu öyle bir şey değil. Safiye Erol'u Tanpınar'la karşılaştırıyorlar aslında biliyor musun? Ama kaç kişi biliyor bunu? Selim İleri bunu Tanpınar'la karşılaştırıyor. Tanpınar'dan önce yazmış Safiye Erol. Bir kahraman var Nuran ismi. Aa huzurdaki Nuran. Hani böyle bir sadece şey var, ima var. Ama mesela hangi erkekler yemiş bunu? Refik Halit Karay. Çünkü bunların devam ettiği bir tekke var. Dergah daha doğrusu tekke şimdi şey oldu. Bir dergah var. Kadınlar tekkesi diye bir şey yazıyor Refik Halit Karay. Bir de öyle de güzel bir dille yazıyor ki bilirsin işte hani böyle çok hoş, çok yetenekli bir adam. Ama hepsi üzülüyorlar ve giderek hani onları şey altında bırakan, zan altında bırakan, dergahın başındaki adamla bir tür ilişkide olduklarını ima eden çok şey bir kötü bir kitap o anlamda. Mesela bu bir tanesi bu. Mesela Selçuk Baran beni çok üzüyor. Çok beğeniyorum yazdıklarını. Neyse ki şimdi bir parça daha görünür. İşte Yapı Kredi yeniden basıyor. Adına konulmuş bir şey var, ödül var falan. Senin için şey yaptım, bir yeri not ettim. Bir tane kitabında şey diyor, şöyle bir şey diyor. İşte bunlar beni fena yapıyor ya. Hayattan o da kırgın ayrılmış Selçuk Baran. Sokaklarda diye bir öyküsü var. O öyküdeki, yani o öykü kişisi şöyle konuşuyor. Hiçbir duygusunun, hiçbir düşüncesinin yitip gitmesine razı olamazdı. Elinden gelse kağıtlara yazmaz, taşlara kazırdı bütün yaşamını. Sanki işi yaşamak değil de uzak geleceklere yazıtlar bırakmaktı. Böyle diyen bir kadını sessizliğe gömmek kötü geliyor. Sadece Türk yazarlara olmuyor tabii bu. Şimdi bir tane şey yazıyorum, bir yazı yazıyorum. Sonra bir Türkçe'de hiç bilinmeyen bir yazar. Bir tane kitabı çevrilmiş. O da böyle çok bilinmeyen bir yayın evi Mona yayın evi bir yayın evinde Sylvia Towson Warner Lolly Willows diye bir kitabı çevrilmiş. Hiç evlenmemiş bir kadını anlatıyor. Nasıl güzel. Nasıl böyle bir mücevher gibi bir kitap hani böyle hakikaten şahane ışıl ışıl müthiş yazılmış mizahı ayrıntıları hepsi böyle yerli yerinde çok çok güzel bir kitap. Ama bu da bilinmiyor ve hani sadece Türkiye'ye özgü değil tabii bu biliyoruz ki başka bir sürü yerde de yapılıyor bu. Bu kadın da İngiliz mesela. Bu kitabı 1926'da yayınlanmış ama çok çok uzun yıllar hiç sesle daha çıkmamış. O da herhalde galiba bir tür şeyden, sosyalist bir kadın, İngiliz Komünist Partisi'ne üye, lezbiyen bir kadınla birlikte yaşıyor falan. Herhalde onlar mı hoşuna gitmedi nedir anlamadım yani. Başka bir açıklama bulamıyorum. Kitap çok güzel. E tabi hani bir Virginia Woolf değil, kitapları da değil derken onların gözünde mi nasıl, hani yoksa kıymeti gerçekten çok fazla. Ama hani başka dillere de tabi öyle olunca daha az çevriliyor falan ve biz de o zaman mahrum kalıyoruz böyle birinden. Mesela böyle bir yazar var. Bunun üzerine de bir şey yazmak istiyorum. Daha doğrusu yazıyorum, inşallah bitireceğim onu. Bu konuşmayı çözümlediğinde belki de bitmiş olur, gönderilmiş olur, yeri hazır. Öyle işte. Daha sonra da böyle şeyler yazarak yaşlanmak istiyorum. İki tane kızım var. Bir tanesi işte 25 yaşında şimdi, bir tanesi de 19 yaşında. İkisini de çok isteyerek doğurdum. Hatta ikincisini eşim istemiyordu, hani ya işte yeter bize bir tane falan. Sonra hani böyle çok başka başka şehirlerde hayatımın geçeceğini düşünüp yalnız olacak sanki bu çocuk falan gibi geldi bana. Ya Adana'ya da bir daha da dönmedim. Tabii söylemem lazım. Bu arada ablamla hep hani çok şey olduk, yakın olduk. Galiba onun da etkisi olabilir. Hani bir tür işte ilk kızım doğduğunda hani ya bir de böyle bir küçük kız olsa belki ablamla benim gibi olur falan. Hani böyle bir şey de düşünmüş olabilirim. Bilmiyorum. İki tane kızım var. İlkinde çok komikti bunlar. Böyle şunu söylemek istiyorum sana. Amerika'da doğurdum. Çünkü o da şeyden Türkiye'de böyle gitmeden önce hamile kalmıştım fakat düşük yaptım falan. Çok böyle moralim bozuldu. İki kere düşük yaptım ve çok acıklı bir şeymiş o. Hani yıpratıcı bir şey hakikaten. Çok anlıyorum o hissi. Çünkü çok hazırlıyorsun kendini, bebek doğacak falan filan diye. Ama hani sonra olmuyor. Fena bir şey o. Ama o zamanlarda çok çalışıyordum. Çok yoğun bir şekilde çalışıyordum. Belki hani onun etkisi olmuş olabilir diye düşündüm. Amerika'da hani okula gidiyorsun, geliyorsun ve daha çok hani evde oturup çalışıyorsun falan ya. İşte o paper hazırla, bilmem sunum yap falan filan. Yani daha sakin bir hayat. Bir de Türkiye'den gittikten sonra her yer bize sakin yani. Tatlıydı. İnsanların en büyük derdi yarın hava nasıl olacak? Fırtına mı var? Çok deli misin sen? Nasıl böyle şehvetle konuşuyorlar hava durumunun üzerine? İşte okula gitmeden önce açılıyor. Weather Channel açılıyor. Bakayım okul tatil mi değil mi? Kar var mı yok mu? En büyük olayları bunlar. Nereye kasırga geliyor falan diye. Biz de yani lanet olsun, hani hiç sevmiyorum o lafı ama tam böyle coğrafya kaderdir abi. Biz oradayken işte Uğur Mumcu öldü mesela, tamam mı? Biz oradayken Sivas katliamı oldu. Hiçbir şey anlamıyorsun, ulaşamıyorsun falan filan. Öbür tarafta işte bu rahat rahat Amerikalılar da işte bilmem ne kasırgası geliyor diye. O kasırga ne ki? diye. Neyse karıştırmayayım şimdi. Dedim ki orada herhalde daha kolay doğurabiliriz. Ve hakikaten de öyle oldu. Neyse işte Aslı doğdu. Anneciğim geldi yanıma yalnız bırakmamak için. İki gün sonra normal doğum yaptım. Orada sezaryen için belli koşullar var. Hani işte ters gelmesi lazım, şöyle olması lazım falan filan. Hani sezaryen son dakikada karar verilen falan bir şey. Normal doğum yapmak. Ben de normal doğum yaptım epidüralle. Ondan sonra işte 2-3 gün kaldık hastanede. Sonra eve geldik. Orada bir de Türk öğrenci grubu var. Onlar da işte bebeği görmeye geldiler. İşte ismi Aslı. Beşik'te duruyor. İşte biz de böyle oturuyoruz. Ondan sonra bir arkadaşımız dedi. Azmi hiç unutmuyorum. Ya Neslihan dedi, seninle benim aramda hiç fark yok. Sen de bizim gibi bakıyorsun. Hakikaten öyle. Hani bir de ne yapacağını bilemiyorsun falan, böyle çok acayip bir şey. Hani ve o zaman dedim kendi kendime, bir de çok fazla üstünde düşünmemişim bu annelik meselelerinin. Hakikaten insan doğurunca düşünüyor bu annelik meselesini. Daha önceki okumalar falan hiçbir işe yaramıyor yani. Bütün o şeylerin hepsinin hikaye olduğunu öğreniyorsun. Çocuk doğar doğmaz büyük bir sevgiyle bağrıma bastı falan. Yok öyle bir şey. benim şey yok. Bunun depresyonu var, baby blues'u değil mi? Bir sürü şey var. Hele bir de yabancı ülkedeysen. Fakat Ahmet çok iyiydi. İyi bir babaydı. Hani kutsal babalık diye paylaşmıştık şeyleri. Mesela ben uyuyamazsam, böyle uykum çok bölünürse başım ağrır benim. Öyle bir kadınım. Benim uyumam lazım abi. O zaman gece o bunu çıkartacak, pışpışlayacak, o uyusacak. Ben çünkü şey yapamam yani falan. Zamanlarda tabii bir şey istiyorsun, bir kadın desteği istiyorsun, bir kadın arkadaş şeysi istiyorsun. Çünkü 40 gün sonra annem gitti. Bir de annem de çok şey bir kadın değildi. O çok tatlıdır. Annemi ayrıca konuşmam lazım herhalde. 4 sene oldu annemi kaybedeli. Bu sene 4. senemiz. Biraz mesafeli birdir annem. Mesela ben anneme benzemiyorum. Aşırı iyi. Yakınım yani. Annem olsa şey yapar böyle. Bir sürü laf hani. Mesela annem çok fazla çocuk sevmediğini söylerdi. Hani hemen böyle şey yapamaz. Bazı insanlar vardır sokakta gördüğü çocuklara sarılır. Ay ne güzel falan der ya. Annem mesela tam tersiydi onun. Ben de hani o kadar öyle ayılıp bayılmıyorum ama annem gibi de değilim yani. Daha bir şeyim. O böyle ay ay falan yapar. Ay işte hiç, ne çok ağladı bu evlat bilmem ne falan diyor. Ay nasıl da annesi babası da hiç sesini çıkarmıyor. İşte ortalığı dağıtıyor bilmem ne falan. Öyle bir şeydi. Dolayısıyla annemden çok bir şey yok, fayda yok. Anne dedim bunu yıkayacağız, nasıl yıkayacağız falan. Annem dedi ki ay kayar düşer yavrum ben yıkayamam dedi. Annemden de fayda yok. Ondan sonra fakat tabii sevgili eşim ve ben kurslara gitmiştik. Kadın dayanışması yok ama orada da böyle bir şey var. Doğum derslerine gittik. Nasıl doğum yapılır, nasıl yapılır, nefes egzersizleri falan filan ve çocuk nasıl yıkanır kursları. Ama hani bunları tabii şimdi böyle anlatıyorum ama o zaman bayağı bir panik vardı. Fakat yine 4 ayak üzerine düştüm. Eser Köker, bu ismi de çıkarmayalım canım arkadaşımın. O ara onlar New York'talardı. Misafir hoca olarak Levent'le ikisi oradalardı. Ve biz Eser'le telefonlaşıyoruz. Hatta annemi yolcu ettik Türkiye'ye New York havaalanından sonra. Hatta gittik birkaç gün Eser'de kaldık, Levent'le Eser'de. Sonra döndük. Mesela ben bir şey olduğunda Eser'i arıyordum. Eser, efendim Neslihan. Şimdi ışığa baktım. Aslı ışığı takip etmiyor galiba. Neslihan, nasıl bir ışık tuttunsa? Ay ne bileyim herhalde bakmıyor. Halbuki kitaplarda çocuğun ışığı takip etmesi gerektiği söyleniyor. Neslihan, bir şey yoktur orada. Ben gördüm çocuğu, bir şey yok. Sen rahat ol falan. Bir hafta sonra. Eser, efendim. Şimdi boğumlar var ya, eşit olmalıymış her iki bacakta. 2, 2, 3, 3 falan. Bunda bir tanesinde 2 var, bir tanesinde 3 galiba bu. falan diyor. Hani böyle uzaktan şey yapıyoruz birbirimize. Çok sağ olsun. Hani onun o yanındaki hallerini hiç unutmayacağım. Ödev yapmam gerekiyor, daha okul bitmedi. Birkaç tane daha dersim var. Ondan sonra fakat kendime veremiyorum. Hani kafa 50 yere gidiyor falan. Eser bitmiyor bu paper. Neslihan, efendim sen şimdi kalk kendine bir güzel bir çay yap. Bir ruj sür. Otur. Aç bilgisayarını. Otur. Yazarsın. hani böyle bir şey yaparak, karşılıklı dayanışarak onunla o zamanları atlattık. Kızımla İlk çocuk olmasının nasıl bir şey olduğunu çok anladım. İlkinde bir defa çok panik. Türkiye'ye döndüğümde de bitmedi o işler. Mesela şey doktorun arayıp patlıcan yiyebilir mi bu çocuk falan diye. Yani fakat şeyi yapmamaya çalıştım. Bokunda boncuk aramamaya çalıştım. Hani o da elbette ki çok seviyorum. Çok tatlı ve çok biricik. Snowflake ama benim için snowflake. Herkes için değil ve hani diğer çocuklar gibi bir çocuk bu da. Şey biraz beni hakikaten çok yoruyor. Böyle çocuklarına böyle aşırı şey yapanlar, tuhaf özellikler atfedenler falan. Çok hani sıkılıyorum o işlerden. Büyümeye başladıkça çok hoş bir ilişkimiz oldu ve hala da artık aynı evde yaşamıyoruz onunla. Ama ne bileyim, hani armut dibine düşer mi derler bir şey galiba. Çok hoş bir okur, çok iyi bir okur. Ve çok yumuşak, aşırı yumuşak ve hani çok fragile geliyor bir tarafıyla, öyle görünüyor. Ama böyle tatlı, iyi bir kız oldu. Frankofon oldu. Lille'de hukuk okumaya gitti. Ondan sonra oralarda çok zorlandım. Ben de çok zorlandım. Çok aşırı özledim. Çok böyle ölecekmişim gibi geldi. Çok özledim gittiğinde. Hiç unutmuyorum. Bir gün bir alışveriş merkezine gitmiştim. Bir tuvaletine girdim. Damdesyonluydu Aslı. Bir damdesyon formalı bir kız gördüm. Kıza böyle sarılmak istedim. Bir tuhaf değil mi? Hani hiç böyle tam böyle yaşlı teyzeler gibi, benim kızım da işte damdesyondu, o da burada yok. O işte şimdi bilmem ne. O zaman da AFS ile gitmişti, Brüksel'e gitmişti, Belçika'ya gitmişti. Belçika'da bir ailenin yanındaydı. Ay böyle kız da bir fena oldu falan. Ya öyle mi? Kaçıncı sınıftaydı? İşte şuradaydı. Lise 2'deydi işte o zaman. Ha tamam, biliyorum. AFS'yle birkaç kişi gitmişti. Biri oydu demek ki. İşte falan diye kızdı. Böyle bir kötü oldu ama düşünsene, tuvaletten çıkıyorsun, orada damdüsün formalı diye bir kıza yapıyorsun falan. Başka ne söyleyebilirim onunla ilgili ama iyiyiz yani. Tatlı, o da bir oldu. Feminist bir kızımız oldu. Ondan sonra evin içinde gayet müttefik halindeyiz. İkinci kızım da, o da tabii daha bir çocuk, farklı bir çocuk ama bizim daha normaliz yani. Hani dediğim gibi o da biraz daha böyle, neyse şimdi bunları duyar. Ablasına göre daha sert diyeyim. çok müdanasız bir çocuk. Çok aşırı yani. Hani mesela büyük kızım daha daha güzel, daha kabul edilebilir şekilde ifade ederken söyleyeceklerini, mesela küçük kızım şöyle diyebiliyor. Bu kadar ayrıntılı açıklamanıza gerek yok. A'dan B'ye, oradan C'ye teker teker gideceğinizi direkt C deyin. Ben biliyorum, ben anlıyorum zaten falan diyor. Aman Allah. Direkt. Bir de şöyle bir şey var, şöyle bir hoşluk var. Evin içinde iki tane genç kadın olmasının, takip ediyor musun bilmiyorum. Dediğim gibi hani ikisi de böyle bir feminizmle hani çok erken yaşta tanışmış oldular. Birlikte 8 Mart'lara falan gittik bunlarla. Şöyle bir şey var. Dolayısıyla kavram setinde hakimler artı. Benim kavramakta zorlanacağım bir takım onlara daha yakın geliyor. Bu mesela queer meseleleri benim için bir parça daha zorken, anlaması daha zorken, sonuçta bu dalga meselesine ne kadar yaparsa bilmiyorum ama ben hani sonuçta ikinci dalganın içinde bir kadınım. Onlar için çok çok normal böyle bir şey. Daha kolay anlıyorlar. Bir sürü zaman bir sürü konuda düzeltiyorlar. LGBT konusunda yine öyle. Gibi bu queer feminizm konusunda çok mesela ben de soruyorum onlara. Bazen onların sayesinde bir farkındalık yaşıyorum. Çünkü dediğim gibi çok acımasız bir şekilde çatlamak söylüyor. Sen istediğin kadar yok ama ben öyle söylemek istemedim falan. Hayır, öyle söylemek istedim ve yanlış gibi üzerine. Mesela beni feminizmin sadece kadınları kapsayan bir şey olmadığı konusunda çok iyi halbuki ilk neredeyse gayri ihtiyari tepkim şeydir. Feminizm kadınlar içindir. Hayır. Kendine feminist diyen herkes içindir. Çok onlar sayesinde kafama vura vura oldu. Öğrendim. Okudukları, izledikleriyle falan beni genç tutuyor ikisi de. Diğer türlü daha kalabilirdim. Out of date kalabilirdim. Böyle bir şey. Soruyorum mesela, şu ne demek, bu ne demek falan diye. Bir de her şey böyle çok kısaltmalarla ifade ediliyor ya. Bunun açılımı ne? falan diye. Böyle şeyler. Bu kadar. Var mı başka?